Ayrım 21.
Aşk coğrafyasında konuşmalar.
Etnik kimlikler buluşturuldu. Bu topraklarda etnik bir kavga bu toprakların ruhuna uygun değil. Çünkü on binlerce yıl Kafkasya'nın, Balkanların, Orta Doğu'nun ve Horasan'ın, Çin, İran ve Orta Asya'nın bütün kavimleri renkleriyle bu topraklara akmış. Türkülerini, mallarını, kızlarını getirmiş ve bize dahil olmuşlar. Biz bugün bütün bu insanlarla karmakarışık oturuyoruz. Tarihin en güzel pazarlarını kurduk. Eğer biz bu pazarların nasıl oluştuğunu bilmiyorsak etnik oyunlara gelebiliriz. Biz dağ başında Eskimo ya da Orta Afrika kabileleri gibi tamamen dünyadan uzak ve tecrit yaşamadık ki. Buradan İpek yolu geçer. Aden'e, Habeşistan'a, aşağıdan Basra Körfezi'ne yeni bir kervan gelir. Bu kervan yolu Kahire'ye, Kudüs'e akar. Diğer kervan yolu Erzurum'dan, Anadolu'nun ortasından geçer. İskenderun'a iner, İzmir'e, Bursa'ya geçer. Bir kervan yolu Trabzon'a gelir. Yukarıdan bir kervan Keç Boğazı, Kırım, oradan Balkanlara iner. Bütün bu kervan yollarını Osmanlı tuttu. Hem Kırım hem Yemen Osmanlıların siyasi idaresi altındaydı. Kırım'ın pazarı İstanbul, Trabzon, İskenderun, Kahire, Şam, Basra, Aden ve İsfahan yani İran toprakları Horasan'ın bütün bu pazarları binlerce yıl trafiği sağladı. Sosyal, siyasi, ticari trafik. Kahire'nin geçmişini anlatan herhangi bir metin okuduğunuzda buranın bir insanlık muhacerasıyla, insanlık kalabalığıyla, insanlık aşkıyla dolduğunu ve karmakarışık olduğunu görürsünüz. Bugün de Kahire öyledir. Bütün Afrika'nın etnik unsurları orada bir aile olmuştur. Aynı şeyi Şam üzerine de söylersin. Çünkü Şam hak yolunu tutar. Bu hak yolundan insanlar on binlerce yıl oraya inmiş. Kudüs'te Süleyman Tapınağı'nı oraya kim yaptı? Yahudiler. Hazreti Süleyman bütün gelen kervanları kendine istiyordu. Şaşalı bir şehir yapmak istedi. Şaşalı şehir, efsanelere karışmış Babil Kulesi'nde her kavim bir asma bahçede oturuyor. Enteresandır. Asma bahçelerde oturan her etnik kavim kendi dilini konuşmaya başlayınca Babil çöktü. Yani etnik ve mezhebi ifadelere ve kavramlara çok dikkatli yanaşacağız. İsfahan, tarihin en güzel şehirlerinden biri. Bugün de öyle. Kimse Paris, Prag, Londra daha güzel diyemez. Tarihin baştan aşağı bütün büyük şairleri İsfahan'ı övgüyle, iltifatlarla anıyor. Bu kadar güzel şehir olamaz. Bu inanılmaz güzel şehirlerde pazarlar kuruldu. Bu pazarları kim kurdu? Bu pazarlarda ne vardı? Bu pazarlara kim geldi? İşte İtalya kapısına kadar büyük mal trafiği, ticaret trafiği, hac trafiği, İpek yolu, bütün bunlar bu pazarlarda buluştu. Bu çarşılara herkes girdi çıktı. Bütün çarşıların özelliklerine de dikkat etmemiz lazım. Çünkü bizim nasıl karıştığımız çarşılarda ortaya çıkıyor. Diyelim ki Hintli, İranlı, Çinli bir tüccar bu pazarlara mal gönderiyor ya da kendisi geliyor. Şimdi bunu iyi anlamamız için bu pazarları yüzlerce yıl idare etmiş lonca sistemini, loncaların ekonomiden ne anladığını, hak-hukuk ölçülerini, terazi ölçülerini, mesleklerin nasıl tasnif ettiğini, ticaretin, mesleklerin kısaca bir ekonomik-sosyal hayatın nasıl düzenlediğini görürüz. Çünkü bir fırıncı kalkıp bir kuyumculuk yapamaz, ikinci bir dükkan açamaz. Her insan kendi mesleğini, kendi ustalığı olan mesleği yapacak diyor. Bugün parası olan her mesleği yapabilir. Aydın Doğan dahi gazeteciyim diyor ama domates de satabilir, fırıncılık da yapabilir. Lonca sisteminde diyelim fırıncı, boyacı, kumaşçı ya da derici bir sürü para kazanıyor. Kazandığı parayı insan ne yapar? Çocuğunu evlendirir, kendisi hacca gider, bir ev alır. Peki fazla parayı ne yapacak? İkinci bir dükkan açması yasak. İkinci bir dükkan açması için çocuğunun gidip kuyumculukta çıraklıktan başlayıp sanatkar olması gerekir. Bu insanlar fazla parayı sosyal yardımlaşmaya, imaretlere veriyordu. Yani otellere ve aş evlerine. Böylelikle toplumda sosyal yaralara uzanıyordu bu paralar. Tekkelere gidiyordu. İnsanlar oralarda yiyor, içiyor, zikrediyor, dua ediyor, bir nevi karınlarını doyuruyordu. Bu toplumda alt sınıf ve üst sınıf olmasını engelledi. Yani kuyumcu zengin, öbürü de çok yoksul değildi. Hatta çalışmadan da karın doyurabiliyordu. Otellerde yatılabilirdi. Dervişler istedikleri yerlerde küçük bir hizmet karşılığı kalabilirdi. Bu sınıfsız toplum 1800'lere kadar sürdü. Kardeşleşme törenleri. Topraklarımızda koloni kurmuş, ticaret yapan Cenevizlilerin, Venediklilerin hayatlarına bakalım. Bunları İskenderiye'de, Kudüs'te, Foça'da, İskenderun'da, Trabzon'da, İstanbul'da görüyoruz. Binlerce yıl bizimle ticaret yaptılar. Bu insanlar ticaret yaptıkları yerde, ayrı mahallede, burçlarda oturuyorlar. Mesela kibir görebiliyoruz bunlarda. Yüksekten bakma, zenginliği ile övünme. Bunlar burjuvadır. Kendi ülkelerine, Venedik'e, Ceneviz'e, İtalya'ya döndüklerinde yoksullarla bir mesafe koyarlar aralarına. Feodal bir beydir, zengindir onlar. Aşağıdaki serftir, köledir ve aralarında derin bir uçurum vardır. Bunlar sanata hamilik yaptılar. Çarşılar, pazarlar kurdular. Ancak sosyal yardımlaşmayla aradaki uçurumu gideremediler. Bir sınıf kaldı. O yüzden batılı tarih sınıf tarihidir. Bu sınıf tarihi zenginlerle yoksulların, işçilerle burjuvanın çatışmalarından doğmuş bir tarihtir. Çatışmalardan doğmuş bu tarihi bize yüzlerce kez öğrettiler. Zaten bütün büyük savaşlar da bundan çıktı. Bir insan zengin olur, burjuva olur da yoksulları niçin hakir görür, onları beğenmez ya da onlardan üstün olduğunu düşünür? Bu, Batı siyaset biliminin, sosyolojisinin ya da batılı insanın psikolojisiyle, tarihiyle, karakteriyle çok yakın ilişkilidir. Bizim topraklarımızda üstün, aşağı, yukarı tanımları yok. Birbirimizi küçümseme gibi tanımlarımız yok. Biz etnik, mezhebi bir ayrımla birbirimizi küçümsemiyoruz. Bizde kibir olmadı. Roncaların ahlak düzenine, bunu besleyen dine, tasavvufa, törenlere, merasimlere, dualara, şarkılara, zikirlere ya da sosyal hayatı düzenleyen ekonomik yapılara bakıldığında hiç kimsenin kimseden üstün olmadığı anlayışının hakim olduğu görülür. Kibir yoktur asla. Mevlana'nın tekkesine gelen insanlar aynı kubbe altında ilahi söyledi, Allah dedi ya da aynı pazarda yan yana çalıştı. Bunun fantastik diyebileceğimiz çok güzel örnekleri de var. Mesela roncalarımızın ayrı bir töreni var. Kardeşleşme töreni dediğimiz törenlerde Çerkez boşnak boyacıyı yanına alıyor ve şeyhin huzuruna çıkıyor. Bugün Anadolu kasabalarına gidin. Bu roncaların pirleri olan ahi evranların hepsinde mutlaka bunu görürsünüz. Şeyhe Çerkez'le kardeşleşmek istiyorum diyor. Buna da kardeşleşme töreni diyorlar. Arkadaşı kendinden önce ölürse onun karısı ve çocukları ailesi oluyor. Yani onlardan sorumlu oluyor. Kardeşleşerek tek aile oluyor. Çerkez, Laz, Laz Tatar, Tatar da Kürt'le kardeşleşiyor. Binlerce kardeşleşmiş bir toplum, aynı aile olmuş. Bu kardeşleşme törenlerinin bu loncalarda binlerce yıl niçin, hangi gerekçelerle yapıldığını bugün çok daha iyi anlıyoruz. Hristiyanlaşanlar ve Gürcistan. Kardeşleşmenin önemini bugün kuzeydeki duruma bakarak bir kez daha teyit etmek mümkün. Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili, NATO'yu Avrupa'ya arkasına aldı ama biraz kabadayı aldı. Rusya ile meydan savaşı verebileceğini düşünüyor. Bu mümkün değil. Bizim Sarp sınırının hemen yanında Acaristan Özerk bölgesi var. Sovyetler zamanında da Özerk bölgeydi. Acaristan o bölgedeki Müslüman demek. Müslümanlara öyle bir ad koymuşlar. Artvinlilerin, Rizelilerin amcaları, dayıları oradadır. Acaristan'dan ilk ezan sesi 80 yıl sonra geldi. Oraya giden iş adamlarının da katkılarıyla bir cami yapıldı ve ezan okundu. Peki bu Müslümanlar 80 yıl ne yapıyordu? Türkiye sınırına gelip ezan dinliyordu. Sovyet Rusya ezan dinlemeyi de yasakladı. Bu nedenle ibadeti de öğrenemediler. Zamanla oradaki Ortodoksların baskısı altına girdiler ve yarısı Hristiyanlaştı. O bölgede Gürcistan Haçlı bayrağını aldı. Gürcüler bizim bu topraklara geldiğimiz binlerce yıldır Selçuklulara saldırmış, yani güç ve irade göstermiş güçlü bir kavim. Şimdi Haçlı bayrağını kullanıyor. Ateist, Marksist felsefeden gelen Gürcüler şimdi Haçlı bayrağı taşıyor. Yunanlılarda Haçlı bayrağı, Hırvatlarda Haçlı bayrağı. Etrafımızda Haçlı bayrakları çoğalmaya başlıyor. Hristiyanlaşmış Acarları alıp Yunanistan'a götürüyorlar. Orada bir de Abhaza bölgesi var. Yarı özerkliğini almış gibi ama Gürcistan bunu kabul etmiyor. Kafkasya'da da bol küçük kavimler vardır. Bunların en güçlüleri Abhazya'dır. Diğeri Osetya. İnguşlar, Dağıstanlılar ve Çeçenler de var. Onlar da o dağlık bölgede kavimsel özelliklerini tutabilmişler. Osetya 80 senedir ortaya çıkmadı. Selçuklu tarihini okurken Osetya Savaşı görülür. Sovyetler dağıldıktan sonra hepsi küçücük yerlerini ister hale geldiler. Tabii bizim Ahıskalı Türklerimiz o bölgeden, Ermenistan'a yakın bölgeden alındı ve Rusya'ya atıldı. Ahıska Türkleri Stalin'den dolayı uçsuz bucaksız bir eziyet tarlasında sürünüyorlar. Yurtları, yerleri yok. Ağızkan'ın hemen yanında Cevahiye diye bir bölge var. Bu bölgede de Ermeniler hak iddia ediyor. Şimdi orayı da Gürcistan'dan kopartmaya çalışıyorlar. Muhtemel bir Rus-Gürcü savaşında Ermeniler karlı çıkmaya çalışacak. O bölgeyi kaparak zaten Karabağ'ı koparttılar. Şimdi Cevahiye bölgesini de kopartacaklar. Gürcüler aşırı yoksul ama Rusya'ya kafa tutmaya çalışıyor. Bu kavgadan Gürcistan'ın zararlı çıkacağı çok açıktır. Çünkü Abazya'nın tam bağımsızlığı alenen ortaya çıkacak. Ermenilerin de hortlayacağı görünüyor. Gözümüzün önünde Müslümanların da yaşadığı bu bölgede Kuzey Irak gibi kaynayacak.
Ayrım sonu.